Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Sizlere önümüzdeki yaklaşık yarım saat boyunca yine İslam Şehri'nden seslenme gayretinde olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, tüketim toplumundan bahsettik, bahsediyoruz. Şehirlerimizdeki en büyük şehirlerimizi kıskacına alan en büyük problem olarak yine çevre tahribatından bahsediyoruz ve bu tahribatın da 1950'li yıllardan sonra bu günümüzdeki formunda tartışılmaya, konuşulmaya başlandığını ama özellikle 1980'li yıllara, yani çok erken bir vakit, bu yaklaşık 40 yıl, 50 yıl önce ortaya çıkmış bir hassasiyet olduğunun altını çizmek istiyorum. Çevre tahribatı veya onların deyimiyle çevre problemlerinin. 1980'li yıllara gelindiğinde ise küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleşmeye başlaması dolayısıyla yine bir hassasiyet gelişmesinin meydana geldiğini, çevreyle alakalı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının husule getirildiğini, hatta siyasi partilerin kurularak siyasete atıldığını, çeşitli politikalar ürettiğini ve günümüzde de hakikaten çok etkili olduklarını, en azından söyledikleri sözlerin medyada mahkes bulduğunu, medyada akis bulduğunu, medyada veya toplumda bir takım karşılıklarının olduğunu elbette söyleyebiliriz. Ama bugün çevreyle alakalı hususların, yine bahsettiğimiz gibi işte hava kirliliğinden veya buzulların erimesinden gibi çeşitli tahribat formlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ancak bugün çevreyle alakalı bir söz söylenmeye başlandığında ilk dikkate alınan şey işte suların kirletilmesi, havanın kirletilmesi, toprağın kirletilmesi, tabiatın tahrip edilmesi falan değil. Bir başlık olarak küresel İklim değişikliği adı altında anıldığını ve bu konuda çalışmalar yapıldığını, çevreyle alakalı bütün problemlerin, insani problemlerin bu küresel iklim değişikliği adı altında dile getirildiğini ve çözülmeye çalışıldığını da söyleyebiliriz. Ama bu ismin biz doğru olmadığını, küresel iklim, işte küresel sıcaklıkların artışı şeklinde küresel ısınma diye bir durumun söz konusu olmadığını da düşünüyoruz. Zira küresel iklim değişikliği denilen sıcaklığın artması veya azalması hadisesi esasında çok uzun zaman periyotlarında zaten meydana gelen bir husus. Dünyanın biz binlerce yıllık tarihini, belki İnsanlıktan da önceki tarihini göz önünde bulundurduğumuzda bunun çeşitli periyotlarla zaten vuku bulan bir hadise olduğunu, bir vaka olduğunu söyleyebiliriz. Söz gelimi, bin yıllık sürelerle ortalama sıcaklık artmış veya azalmıştır ki bu dünyanın zaten tabii döngüsü içerisinde değerlendirebileceğimiz bir konu. Bu iddiaları kuvvetlendiren şey, yani iklim değişikliği ile alakalı bir iklim değişikliğinin olduğuna dair iddiaları kuvvetlendiren şey, karbon salınımının azaltılmasına dair büyük sanayiye sahip ülkelerin yıllarca Kyoto denilen bir protokol vardır ki aslında G20 zirvesinde de konuşulan mesele bu Kyoto'nun devamı niteliğindeki meselelerdir. Kyoto'da imzalanan bir protokole göre işte devletler belli periyotlarla veya belli bir zaman aralığında karbon, tabiata karbon salınımlarını, ki bu karbon salınımından kastımız şu, yani söz gelimi bir yakıt yakıyorsunuz, yakıtın yanması sonucunda işte tabiata karbon monoksit veya karbon dioksit salıyorsunuz. Mesele tamamen bundan ibaret. Çeşitli devletlerin işte bu karbon salınımlarını azaltmasına dair verdikleri taahhütler. Evet, bu aslında sadece bir her ne kadar taahhüt olsa da çok ciddi bağlayıcılığı olmayan temenniler diye nitelendiriyoruz biz. İşte yıllarca Kyoto protokolünü Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ve Çin'in, yani büyük sanayi ülkelerinin imzalamadığını da hatırlatalım. Son kertede imzalayan ülkeler vardır ki zannediyorum Amerika son kertede de imzalamamıştı. Ama zaten bu imzalayan ülkeler Amerika, Rusya, Çin gibi sanayilerini üçüncü dünya ülkelerine zaten kaydırmış durumdaydılar. Yani sanayi üretime devam ediyorlardı. Bu kaydırdıkları üçüncü dünya ülkelerinin söz konusu karbon emisyonlarını aşma gibi bir tehlikesi yoktu. Zaten üretimleri düşüktü. Bu üretimlerini oraya kaydırarak bu salınımlarını da dengelemiş oldular. Dolayısıyla imza atmalarında hiçbir beis yoktu ve attılar. Tamamen bundan ibaret. Ancak kıymetli dinleyicilerimiz, günümüzde bir konu daha var ki uluslararası çevre kuruluşları gelişmiş ülkelerin ilerlemesini istemedikleri ülkeler üzerinde kullandıkları bir maşa korumundalar. Yani işte sanayi ile alakalı veya tabiatın genel itibariyle tahribatı ile alakalı bu büyük söz sahibi ülkelere karşı yapılmış bir aktivist hareketi görmeniz mümkün değil. Nükleer santrallerle alakalı mesela söz gelimi. Ancak Türkiye özelinde baktığımızda veya henüz gelişmesini tamamlayamamış ülkeler özelinde baktığımızda ne zaman bir atılım yapacak olsalar hiçbir mesnet getirmeden, bu da çok hakikaten manidardır, bir mesnet getirmeden, alternatif üretmeden, buna konuya hemen reddederek başlamak gibi bir aktivistçe harekette bulunup engellemeye yönelik çeşitli hareketler yaptıklarını, engellemeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini müşahede ediyoruz. Halbuki yaptıkları, bakınız yaptıkları da haklı dahi olsalar, başvurdukları şey öncelikle reddetmek olduğundan samimiyetlerini yitirdiklerini düşünüyoruz ki toplumda da bu şekilde karşılık buluyor. Yani çok da itibar edilmiyor açıkçası. Elbette bunlar bugün programımızda üzerinde fazlaca durmayacağımız konular. Meselemiz şu: İklim değişikliği var veya yok. Ancak kabul etmemiz gereken konu çevrenin hakikaten vahşice katledildiği. İfade ettiğimiz çevre sorunları başlangıçta teknolojik gelişmelerin ve aşırı sanayileşmenin sonucu olarak algılanmış, bu sorunun aslında bir insan ve ahlak sorunu olduğu gözden kaçırılmış durumdadır. İşte programımızdaki en büyük iddiamız da bu değil mi? Biz sürekli problemi dışarıya yönlendirip, bizim dışımıza yönlendirip, işte teknoloji, teknolojinin gelişmesi, aşırı sanayileşme, bunlar tabiatın tahrip edilmesindeki en büyük etkendir. Dolayısıyla ne yapalım biz? İki grup ortaya çıkıyor. Evet, teknolojiden kaynaklanan, bu vahşet teknolojiden kaynaklanıyor. O halde ne yapalım? Bir, teknolojiyi tamamen yok edelim, teknolojiyi ortadan kaldıralım şeklinde bir görüş. Diğer tarafı da o zaman teknolojiyi daha çevre dostu, tabiat dostu, yeşil teknoloji şeklinde değiştirelim gibi bir anlayış. Ancak bu anlayış da daha sonra bu yeşil teknolojiyi pazarlama üzerinden yeni bir ekonomik alan, yeni bir pazar oluşturma gayretinde olduğunu gördüğümüzden dolayı o da biraz önce ifade ettiğimiz gibi samimiyetini tamamen yitirmiş oluyor. İşte bu problemin temelinin dışa atılması aslında bu problemin bir insani ve ahlaki, yani ikisini birleştirip tek bir kelimeyle ahlaki bir problem olduğunu gözden kaçırdığımızı, bunun gözden kaçırıldığını görüyoruz. Günümüzde çevre etiği üzerine bilim adamları henüz bazı çalışmalar yapmaya başladılar. Yaklaşık belki 10-15 yıldır bu tür çalışmalar yapılıyor. Ancak hakikati fark etmeleri ne kadar zaman alacak? Bu hakikate dair ne zaman etkili sözler veya bu hakikati haykırma doğrultusunda sözler söyleyecekler? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Çevre sorunlarının başlıca aktörü insan olmakla beraber söz konusu sorunları en fazla hisseden ve sonuçlarından da yine en fazla etkilenen de görüyoruz ki insan. Günümüzde milyonlarca insan mesela yağış dengesinin bozulmasından etkilenerek evini terk etmek zorunda kaldı. Buysa evrensel düzlemde bir göç sorununu ortaya çıkartıyor. İşte kıtlık dolayısıyla göç veya ekonomik yani girdilerin azalması dolayısıyla geçimi sağlayamama sebebiyle insanların hem ülkeler arası mülteci konumuna girerek göç ettiğini veya iç göç işte şehirlerden veya köylerden, kırsaldan kentlere göç şeklinde bir hareketlenmenin olduğunu görüyoruz. Fakat sorunlar bununla kalmadı. Beraberinde birçok sorunu da doğurdu. Yani bu göçün sonucunda kentlerde müthiş bir işsizlik sorunu. Çünkü bu insanlar toprakla yaşamış ve toprağın bütün hususiyetlerini biliyor belki. Tarımcılığı, hayvancılığı, bütün hususiyetleriyle biliyor. Ancak yeni göçtüğü yerde bu altın bilezik diyelim, bu meziyetlerini, özelliklerini, bilgisini ve görgüsünü gösterebileceği, uygulayabileceği bir platform bulması mümkün değil. Dolayısıyla kırsaldan kente göçlerde, kırsaldan göçenlerin kentte niteliksiz işçi olarak adlandırıldığını ve niteliksiz işçilerin de daha ziyade bedensel işlerde kullanıldıklarını, bu işlerde onlardan yararlanıldığını görüyoruz hakikaten. İşsizlik problemi biraz daha ileri boyuta geldiğinde artık evsizler problemi ortaya çıkıyor. Yaşam koşullarının darlığı, hatta ırkçılık söz konusu etkilere örnek olarak verilebilir. Yani Türkiye'den mesela Türkiye içi de konuşabiliriz elbette bu konuyu. Ancak Türkiye'den de çeşitli Avrupa ülkelerine giden insanlara karşı bir ırkçılık tehdidinin, bir faşizm tehlikesinin olduğunu da biz yıllarca müşahede ettik ve hala etkilerini gördüğümüz çeşitli vakalarla, yaşanan bir takım vakalarla görme şanssızlığına diyelim, görme talihsizliğine de erişiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ekolojik krize sebep olan çevresel tehditler temel olarak birkaç türde değerlendirilebilir. Bunlar kirlenme, yeniden kullanılacak hale dönüştürülemeyen ve kısa vadede elden çıkartılamayan atıkların oluşumu ve yerine yenisi konulamayan doğal kaynakların tüketimi şeklinde üç farklı maddeyle ele alınabilir. Sanayileşmiş toplumlarda daha yaygın ve yoğun olan fakat genel olarak tüm dünyada çöp tenekelerine giden atıkların miktarı oldukça fazlalaşmış durumda. Ülkemiz Diyanet İşleri'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı bir ankete göre %96 oranında geçtiğimiz yıl içinde yapmıştı bunu. %96 oranında kendini Müslüman olarak tanımlayan insanın yaşadığı, en azından ahlaki manada gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde hassasiyet sahibi insanlar olan bir ülke bu yaşadığımız coğrafya. Ancak yine geçtiğimiz yıllarda, bu zannediyorum 4-5 yıl önceydi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre günde yaklaşık 7 milyon ekmeğin, bakın bu bizim evimizde değerlendiremeyip de çöpe attığımız ekmekler bu hesaba dahil değil. Bu direkt üretim aşamasında kontrol edilebilen, gözlenebilen, istatistiksel olarak verisi tutulabilen miktar. Günde, bir günde yaklaşık 7 milyon ekmeğin israf edildiği bir ülke Türkiye. Bu 6 milyon veya 7 milyon rakamı sadece ekmek, bu ekmeğin dışında birçok gıda maddesini de ilave ettiğimizde sadece bu işte hassasiyeti olan bir ülkede israfın ne boyuta ulaştığını görebiliriz. İfade etmeye çalıştığımız şey, endişe verici sorunlar aslında tek bir sorunun sonucu. Modern kimlik ya da benlik sadece modern tarihi değil, tüm modern toplumu ve kültürü şekillendiren temel unsur. Dolayısıyla bazı çevreci düşünürlerin çevre sorunlarının temelinde modern dünya görüşünün yattığını söylemekte ısrarlı oluşu bir iddiadan öte aslında hakikati haykırmaktır. Bu bir iddiadan daha öte anlamlara geliyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, çevre sorunlarının gündeme gelmesinden itibaren sorunun nasıl çözüleceğine yönelik sorular sorulduğu kadar nedenlerine yönelik sorgulamalar da yapılmalı ve yapılıyor. Aydınlanmacı idealler 20. yüzyılın başından itibaren bilim ve teknolojinin, akıl ve mantığın, insanlığın maruz kaldığı tüm sefaletten kurtulacağını, yeryüzünde bir refah toplumunun inşa edileceğini varsaymıştı. Oysa günümüz itibariyle gelinen durum, modernitenin ideallerine yönelik oldukça şüphe dolu bir durumda. İnsanlığın sefaletten kurtarılması bir yana, adaletsizliğin aşikar olarak yapıldığı, yoksulluğun daha da yaygınlaştığı bir dönemde, bir dünyada yaşıyoruz. Kartezyen, her şeyi bilimsel olarak açıklamaya çalışan pozitivist, hakikati veya yani manayı, metafiziği kabul etmeyen, bu akılcılıktan doğan ve aydınlanmanın bilim ve akılla beslediği güvenin temelini oluşturan modern idealler, modern kimliğe de temel teşkil ediyor. Modern benlik, kendisini yaratıcısına veya geleneğe müracaat etme gereksinimi duymadan gerçekleştirmeye çalışıyor dolayısıyla. Yani zaten varması gereken bir nokta var modern insanın veya moderniteyi doğuran toplumların. Varmak istediği nokta zaten tanrılaşmış insandır. Tanrı olmaktır. Tabiatı kendi yönetimine, kendi idaresine, kendi idaresi altına almaktır. Bunu bütün hem kadim metinlerinde hem güncel metinlerinde görmek de mümkün. Söz konusu düşünce için modernite yeni olan, sürekli oluşturucu ve özgürleştirici koşulları sağlamak anlamına geliyor. Modernitenin bu yaratıcı benlik düşüncesi çoğunlukla elitist ve kitlelere güvensizlik duyan, bilim ve araçsal rasyonaliteye, işte olayı bilimselleştirici akla, formüllerle ifade etmeye çalışan, her şeyin bir geometri olduğunu anlatmaya çalışan, bunu savunan akla göre, bu akla göre duyduğu güveni ve kitlelere duyduğu güvensizlikle bu iki güveni birleştirip yeni bir düşünce modeli oluşturuyor. İnsana güvenmiyor, akla veya işte rasyonalist, araçsal rasyonalist, bilim gibi formüllere dayanan, biz elbette ne bilimi ne de bu işte formülleri inkar etme durumunda ve pozisyonda değiliz. Ancak olayın madde ile birlikte bir de mana yönünün olduğunu ve %100 manasında, %100 oranında hiçbir olayın tabiatta vuku bulan veya insan bedeninde meydana gelen hiçbir olayın açıklanamayacağını iddia ediyoruz. Ancak karşımızda tam bunun zıttı bir düşünce olarak işte bu araçsal rasyonalist düşünce veya kartezyen felsefe veya pozitivist ahlak tamamen her şeyin formüle dökülebileceğini ve bilimsel temelde her şeyin açıklanabileceğini, anlatılabileceğini savunuyor. Ve bunun da Hristiyan ortaçağ dünya görüşüne bir tepki olarak doğduğunu, bu sebepten mütevellit manevi, geleneksel ve dini olan her şeyi reddetmeye meyilli bir dünya görüşü olarak konumlandırıldığını, yani profanlaşmış bir zihniyet olarak şekillendiğini görüyoruz. Gerçek bilginin yegane biçimi olarak deney ve gözleme dayanan, bilimsel bilgiyi kabul ederek dini inançları, metafizik değerleri reddetme eğilimi göstermiş, bunu da hayatın metafizikten arındırılması adına yaparken bizzat aklı ve bilimi mitleştirmek suretiyle yapmıştır işte bu dünya görüşü. Bunun sonucu olarak da insanın toplum ve tabiatla olan ilişkilerini tamamen seküler ve hümanist yani insancıl kabuller üzerine sadece insanı temele alan antroposentrik bir bakış açısıyla sadece insanı yani bu tabiat var ama bu tabiatın hakim efendisi insandır. Dolayısıyla ona hükmeder, ona hakimdir. İnsan burada bu varlığın anlamı insandır. Dolayısıyla tek değerli olan şey de odur. Bu tabiat öz benlikten beridir, öz benliği yoktur, anlayışı yoktur, idraki yoktur. Dolayısıyla ona işkence etmemiz, ona zulmetmemiz çok da önemli değildir. Zaten hissetmiyor şeklinde bir görüş işte. Halbuki dünya, kainat ve bizzat insanın kendisi aşkın ve mutlak varlıkla olan ilişkiye dayalı anlamını yitirmiş, sadece bir nesne konumuna indirgenmiş oluyor bu pozisyonda. Söz konusu düşünce tipleri işte biraz önce yine ifade etmeye çalıştığımız gibi tanrı olma arzusunu cisimleştirmekte. Hümanizmin insan tanrıdır sözü de bu felsefi temeli barındırmaktadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, çevreye yönelik iki farklı düşünce var. Birincisi sahip olma ve ikincisi de bizim sahip olduğumuz emanet olarak görme şeklindeki düşünce yapıları. Biz tabiatın sahibi miyiz? Onu güzelleştirmekle görevli emanetçileri mi? Böyle bir ikilemden yola çıkıyoruz. Böyle bir ikilemden ortaya çıkan iki farklı düşünce tipi. Doğa üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahip olduğunu düşünen insan, modern benlik algısının sonucu olan insan. Böyle bir bilince sahip olan insan, tabiatın mutlak anlamda sahibi olduğunu düşünerek, onu dilediği gibi kullanabileceği bir tüketim kaynağı pozisyona indirger ve ona kullan, tüket ve at şeklinde yaklaşır ki, böyle yaklaştığını zaten biliyoruz. Daha çok sahip olmak düşüncesindeki insan, tabiatı mümkün olabildiğince kullanacağı bir nesne olarak algılıyor. Modern dünya görüşü hem çevrenin hem de insan davranışının maddi unsurlar tarafından belirlendiği düşüncesiyle ana gaye olarak doğal kaynakları ürüne ve kazanca dönüştürmeyi aslında sadece her şeyi kazanca dönüştürmeyi pragmatist yaklaşarak, faydacı yaklaşarak bir hedef olarak belirlemiş, bir hedef olarak seçmiş durumda. Aşırı tüketim isteği benlik olarak sahip olmak düşüncesinin bir sonucu olurken, ahlaki olarak da insanın heva ve hevesine boyun eğmesinin tezahürü aslında. Arzuların tatmini ve haz istencinin sonucu olarak insan aşırı tüketmenin kendisine mutluluk getireceğini varsaymış fakat günümüz itibariyle karşılaşılan sonuç kendisi için hayal kırıklığı olmuştur. Bu kadar gelişmeye rağmen yaşanan bunalımı başka türlü, farklı bir şekilde izah etmemiz, ifade etmemiz de mümkün değil. Geleceğe bakıldığında da kıymetli dinleyicilerimiz, bu kadar gelişmeye rağmen işte, bu geleceğin daha huzurlu ve daha müreffeh, daha refah dolu olacağına yönelik umudun oldukça şüpheli hale geldiğini söylemek için birçok ipucu, birçok done var elimizde. Çok gelişmek huzur getirir mi? Her şey çok gelişmek ve çok zengin olmak veya bir şeylere ulaşabilir olmak mıdır? Huzur bu mudur? İnsanın temel gayesi bu mudur? Asr-ı Saadet döneminde Hazreti Peygamber'in kutlu toplumu müreffeh miydi? Yani saadet üzere olduklarını, bahtiyar olduklarını ve döneminde mutluluk çağı olduğunu dile getiriyoruz. Fakat onların müreffeh olmadığını, Hazreti Peygamber'in yüzünde yattığı hasırın izinin çıktığını, aç kaldığını, karnına taş bağladığını, sahabelerin böyle olduğunu biliyoruz. Hayır, burada iddiamız ve savunduğumuz şey aç kalmak veya hasır bir yatakta yatmak değil. Buradaki iddiamız şu: biz huzurlu ve mutlu olmaktan, bir asr-ı saadet devrinin yeniden canlandırılmasından ne anlıyoruz? Bu soruyla programımızı bitirmiş olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalınız.